Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Ramazan günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 5 Ramazan 1444 günlerden pazartesi, Ramazan günlüğü programıyla kıymetli hocam Erhan Turan hocamla birlikte huzurlarınızdayız. Ramazan-ı Şerif'in sevincini beraber yaşamaya devam ediyoruz diyelim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Ha. Hocam dün ve ondan önceki günlerde Ramazan-ı Şerif'in mahiyetini, Müslümanlar için önemini konuştuk, orucu konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz İnşallah. Bugün de. Bugün biraz daha orucun manevi havasını konuşalım İnşallah. Diye düşündük. Bir Müslümanın gönül dünyasında oruç nerede durmalı? Ve dünkü ve ondan önceki programlarımızda anlatmış olduğumuz bir husus vardı. İşte yemek yemenin veya oruçlu olmadığımız zamanlardaki duyduğumuz hazzın oruçlu olduğumuz zamanlara da aktarılması hususuna değinmiştik. Evet. Yani biz oruç tutarken yemek yeme hazzını nasıl yaşıyorsak, oruç tutarken de o hazzı nasıl yaşayacağız? Bu manevi havayı gönül dünyamızda nasıl oluşturacağız hocam?
İnşallah dilimizin döndüğünce. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Biz ilk 4 gün içerisinde Ramazan nasıl karşılanır, ne beklenir hı hı. Ramazan'dan? Artı en büyük tabii ki hatırı ibadetlerin başında oruç. Oruca nasıl bir hazırlık yaparız? Bugün de onu inşallah konuşalım. Şunu bilmek gerekiyor. Yani neticede Cenab-ı Hak kullarını kendine ibadet etsinler diye yarattı. Hı hı. Biz ayeti kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben insanları ve cinleri bana ibadet etmeleri dışında yaratmadım buyurulan bu ayette anlıyoruz ki ubudiyet yani liyabudun ifadesi oradaki ubudiyet yani kulluk hı hı. bir kıvam içermeli. Çünkü bir yaratma hadisesi var. Cenab-ı Hakk'ın yarattım dediği bir hadise var. Bir de bu yaratmanın ubudiyeti yani kulluğa liyakati var. Hı hı. İşte bu liyakat üzerinden düşünürsek biz Kur'an-ı Kerim ve hadislerde nasıl oruç bir kalite kazanır, nasıl bir kıvam kazanır, neler olursa bir değer atfeder. Bunun üzerinden konuşalım inşallah. Tabii Cenab-ı Hak kullarını en güzel surette yarattı. Tin suresindeki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ en güzel kıvam. İşte buradaki takvim, kıvamın kendisi en güzel hali. Yaratıldı. Yani aslında cennete yakışan cennetlik bir varlığın dünyada cenneti hak etme hareketinin bir tanesi. Burada liyabudunun karşılığı ve ma halaktul cinnedeki liyabudunun karşılığı ubudiyet, kulluk aynı zamanda biraz önce söylediğimiz insanı yaratan Rabbini tanımayla olabilecek olan bir şey. Hmm. Yani bu anlamda kişinin Cenab-ı Hakk'a onu anlama adına bir takım mesailerde bulunması gerekiyor. Bunun yolları var. Tabi bunlar bize ayetlerle ve hadislerle izah ediliyor. Hı hı. Bu bağlamda bizim hem bu ayetleri hem bu hadisleri hakikatiyle anlayabilecek ve onlar bize anlatabilecek, aktarabilecek eşhasa, şahıslara, hocalara, alimlere ihtiyaçlarımız var. Tabi burada manen hazırlık esastır aslında. Hı hı. Şimdi biz malumunuz bir yolculuğa gidecekken ya da bir sıla-i rahimde bulunacağımız zaman bir takım hazırlıklarda bulunuruz. İşte aracımızı hazırlarız, kendimizi hazırlarız, üzerimizi başımızı hazırlarız vesaire. Gideceksek uçaksa, otobüsse biletlerimizi hazırlarız. Bir hazırlık safhasına gireriz. Bir manevi yolculuğa giriyoruz aslında Ramazan'da. Evet. Biri itibariyle başlayan, 30'u sonuyla bayram sevinciyle biten bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuğa da şöyle planlı, programlı, zihni, bedeni hazırlıkla aslında çıkmak lazım. Yani diyelim ki Ramazan ayından bir 10 gün, 15 gün önce oruç tutarak başlamaktan bahsetmiyorum. Yani buradaki hadise kişinin kendi Cenab-ı Hakk'ı ile buluşma, yani aşıkın maşukuna kavuşma haline nasıl bir heyecan yaşıyorsa, Ramazan'ı karşılama heyecanı. Çünkü Allah-u Teala kullarına farz olan tercih hakkı vermediği, yani burada Müslüman olan, hı hı, akıl baliğ olan, her kimsenin tutması üzerine farz olan bir ibadetin yerine getirilmesinde tercih hakkının olmadığı bir ibadete gidiyoruz. Bunun için bir hazırlık gerekiyor. Namazın, evet, hazırlığı abdest gibi mesela.
Şimdi bugün itibariyle 5. gündeyiz, evet, hocam. Dinleyicilerimiz belki diyecekler ki hocam 5. güne geldik. Biz, evet, o treni kaçırdık. Hayır, kaçırmadık.
Yok, kaçırmadık. Niçin? Çünkü muhteva itibariyle bu bir emirdir. Hı hı. Bu emir itaatle başlar. Bu hazırlık safhası kendi içinde yenileyerek devam eder. Hı hı. Aslında sözüm oraya gelecekti. Çünkü biz şimdi bazen hazırlığımızı yapıyoruz. Hazırlandıktan sonra işi bırakıyoruz. Hmm. Yani biz başladık, işte bir geçtik, iki geçtik, üç geçtik. Ya tamam, artık işler yoluna girdi deyip salıvermekten bahsetmiyorum. Çünkü bu alışkanlığı getirir.
Evet.
Alışkanlık hali ibadette kişiyi yanlışa da sevk eder. Ne yapacak? Her güne ilk kalkıyormuş gibi, ilk güne kalkıyormuş gibi ve o günü de sonraki günün orucuna bir hazırlık gibi. Yani bir kalite oluşturacak kendi zihin dünyasında. Şimdi bugün 5, yarın önce tabii bugün 5'in hakkını verme. Ama yarın da 6 olacağız. Yarının da hazırlığını yapabilme. Şey gibi, teheccüd namazlarının gün içini koordine ettiği, gün içi ibadetlerin de teheccüdü koordine ettiği gibi. Yani, evet, siz buna göre bir yaşam, hayat dengesi oluşturacaksınız. Burada da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim için önemli bir yer ediniyor. Ayet-i kerimede وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوهُ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ buyuruluyor. Yani biz peygamber bize ne verdiyse onu almakla, neden sakındırdıysa ondan ayrı durmakla. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir oruç anında, bugün derste talebelerle de konuşurken bir tanesi dedi ki hocam dedi, biz işte bu hazırlığı nasıl yapıyoruz, bu hazırlık nasıl oluyor, ya da bunun arkasında biz nasıl bir ittiba, peygambere ittiba gerekli kılacağız diye, işte peygamberi bu konuda nasıl anlayacağız aleyhissalatü vesselam, nasıl yapardı iftarını, orucunu, sahurunu, dünyada bir önceki derste konuştuğumuz, evet, gibi onlar da soruyorlar bu soruyu. Dedim ki Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahurunu, iftarını kendi sahurumuz gibi, iftarımız gibi düşünmeyelim. Çünkü Resulullah gündelik bir hayat yaşıyor. Bu yaşadığı hayattan bir nakıs da bulunmuyor. Yani işini kısmıyor ya da yapacağı işleri kısmıyor. Yaptığı ibadetleri azaltmıyor. Hatta sahurla iftar arası hayatını tanzim ediyor. İftarla sahur arası değil. İftarla sahur arası gece hayatını tanzim. Hı hı. Sahurla iftar arası da günlük işlerini ve gündelik işlerini. Bunlardan bir fedakarlıkta bulunmuyor. Şundan bahsediyorum dedim. Siz şimdi bugün oruçlusunuz. İftar edeceksiniz, Allah nasip edecek. İftardan sonra işte sahura kadar, işte oraya gideyim, buraya gideyim, orayı gezeyim, burayı tuzayım, o davetli, bu camiydi, o cemaatli, o cemiyetli derken, tabii ki bunlar olmasın değil. Elbette ki bu bir maneviyat aşısıdır. Bunlar olmalıdır. Ama bu sahur hareketi, yani iftarla başlayan, sahurla biten bu heyecan, bu canlılık sahurdan sonraki hayata mani olmamalı.
Çok güzel.
Çünkü biz burada orucu şunu görüyoruz, duyuyoruz çünkü. Hatta talebelerimden biri öyle söyledi. Hocam dedi, ya dedi, dün sahura kadar arkadaşlarla şuraya gittik, şuraya gittik, şöyle oldu, böyle oldu. Sonra hocam yattım, kalkmışım saat 2.
Gündüz 2.
Gündüz 2. Şimdi iftara ne kaldı abi? Şimdi bu 7.30-8'de olacak bir iftarın 6 saat, geri kalan 10 saat nerede? 8 saat nerede? Şimdi bizim buradaki kaybımız bu oluyor. Yani burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak derken, Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam orucu nasıl tuttuğu, nasıl o oruca bir anlam yüklediği. Çünkü imkan belliyor. Şunu söylemek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetleri gün içerisinde birse Ramazan'da ikiye çıkıyor. Fakir fukaraya olan ittiba ya da onlara olan bağlılığı, onlara olan takibi birse ikiye çıkıyor. Kendisine ziyarete geleni birse ikiye çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i ekstra mukabele ediyor Hazreti Cebrail Aleyhisselam'la. Yani bu her birinde bakıyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam günü standart olarak yaşıyor. Yani ibadetleriyle, amelleriyle yaşıyor. Bunlara ilavede bulunuyor. ve burada istiğfarını artırıyor, tövbesini artırıyor ve bu haliyle de bizim karşımıza bir örnek olarak çıkıyor.
Evet.
Ve tavsiyelerde de bulunuyor. İnşallah o tavsiyelere de değineceğiz.
Hocam, bu konunun başında az evvel şunu demiş oldunuz, demiştiniz. Ben oraya biraz vurgu yapmak istiyorum ve buradan bir yere bağlamak istiyorum. Şimdi ibadetler birbirini getirecek dediniz.
Evet.
Ondan sonra da tabii şey mevzusunu konuştuk. Yani iftarla sahur arasındaki faaliyetimiz bir sonraki günün ibadetlerini etkilemeyecek. Ama birinci hususa baktığımızda da ibadetlerin devamlı olması mevzusu burada önemli, değil mi?
Efendimizin rivayeti yani, de var ya, siz destekler bu. Hayrul umur edvemuha ve inkalle. En hayırlısı az da olsa devamlı
olanı. Evet. Yani sadece bir cuma Müslümanlığı,
evet,
veya genel itibariyle baktığımız sadece bir Ramazan Müslümanlığı istemiyor Allah-u Teala bizden.
İşte indirgeme hali bu. Yani biz hani 11 ayın sultanı diyoruz ya. Hı hı. 12 ay Ramazan da içerisinde Ramazan'a artı var. Bunu görmek gerekiyor. Evet. Yani biz 11 ayın sultanı derken 11 tane ay var, 12.si Ramazan gibi algılamayacağız olayı. 12 ay var, Ramazan ayı var. Burada faaliyet biraz daha fazla. Yani burada bir, evet, değil, iki değil, üç değil, belki 10-11 ayın yekünü de var. Ama evet, o bir ay, yani 11 ayın içerisindeki Ramazan ayı azalma ya da çoğalmadan ziyade kendisi ay olarak var, oruç ibadetiyle var, o, evet, aya has kılınan ibadetler var. Bir de ilaveler var.
Evet.
Burada Ramazan ayında işte yorgunluktur, atalettir vesairedir getirip de açlığı bahane ederek diğer 11 ayın altına düşürmek de var. Aslında baştan söylemeye çalıştığım şey bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer 11 ayın altına düşürmüyor. 12. ayı, yani Ramazan ayını diğer 11 ayın üzerine çıkarıyor. İşte bizim de ibadetlere hazırlık, başta o yüzden söyledim, hazırlık yapmak derken zihni hazırlığımız bu olmalı. Bu sebeple de birinci günün hazırlığı 2'ye, 2'nin hazırlığı 3'e, 3'ün hazırlığı 4'e, 29'un hazırlığı 30'a tekabül edecek. Yani biz her gün bir sonraki güne, çünkü Peygamberimiz iki günü eşit tutmayı pek bize yakışık görmüyor. Hatta iki günü bir olan ziyandadır buyuruyor. Biraz ilave ederek yükseltmek, ilave ederek yükseltmek, azaltarak kaybetmek değil. Müslümana yakışan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kullukta bize örnek olduğunu bilip farkındalığıyla onu örnek alarak nasıl Ramazan değerlendirdiyse o hal üzere yürümek. İnşallah önümüzdeki derslerde bunları da konuşacağız. Evet. Resulullah Efendimiz ne yapıyordu?
Ramazan ayında aldığımız bu güç diyelim veya Ramazan ayında yaptığımız bu ibadet temposunu da 11 aya yaymanın adı diyebilir miyiz?
Elbette. Bizden istenen bir nevi odur zaten. Çünkü biz 11 ayın yekününü o bir ay içerisinde biraz daha fazlalaştırarak, hissiyatı da artırarak yapıyoruz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldiğimizde şöyle bir kalp epigrafisi düşünelim. Şöyle kalp çarptığı zaman yükselir, alçalır, yükselir, alçalır. Standardın yükselen kısmına çıkarıyor Ramazan'da. Sonrasında tekrar aynı yere düşürüyor. Ama o aşağıya bir iniş asla vermiyor.
Evet.
Yani oradaki mücadeleyi ya da oradaki Cenab-ı Hakk'a olan kulluğunda bir aşağı indirme yapmıyor. Devamlı yukarı çıkarmaya çalışıyor. Zaten kula yakışan hal de budur aslında. İlahi bir yükseliş, Cenab-ı Hakk'a bir yükseliş, ona vuslatta bir yükseliş söz konusudur. Bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın kendisini ilahi terbiye altında tuttuğunu bilecek insan.
Evet.
Elbette ki bir mücadelede bulunacak ama bu mücadelenin ilahi bir terbiyenin farkındalığıyla yapılması gerekiyor. Çünkü manen kalite kazanmak demek, takva demek. Nazargahı ilahi kalp. Yani kalp burada harekete geçecek. İnşallah bir dahaki derste kalbin tasfiyesi, nefsin tezkiyesi konusu var. Onu da konuşalım bu konuya bağlı olarak. İlahi terbiye altında olduğunun farkını biliyor. Yani ibadetlerimiz kabule muhtaç. Biz tuttuğumuz oruçları arz ediyoruz. Kıldığımız namazları arz ediyoruz. Yani dergahı ilahi de açıyoruz Cenab-ı Hakk'ın önüne. Diyoruz ki ya Rabbi, o bunların hepsinden haberdar. Biz önüne açıyoruz. O kabule muhtaç. Kabul ettim derse kazanmış oluyoruz. Kabul etmedim derse kaybetmiş oluruz. İşte kabul edilen ve kabul edildiğini bildiğimiz ibadetler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da var. Buradan hareketle de biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alarak, misal alarak ve aşıkın maşukunu incitmekten imtina etmesi gibi, yani kişinin sevdiğine olan dikkati ve inceliği gibi bir itina halinde bu oruçlara ehemmiyet verip kalite kazandırmaya çalışmamız gerekiyor.
Evet.
Tabii takva bu noktada oruca katılmalı. Bütün ibadetlere takva katılmalı. Bu anlamda da layık olan hal neyse, yani oruca layık olan hal neyse, emirlerle, yasaklarla, işte şüpheli duranlardan, görülenlerden uzak durmakla, bunu sadece zihni olarak değil, bütün organlarımızla, bütün düşünce dünyamızda, kalbimizde, en ta'budallaha ki enneke terahu buyuruyor Cibril hadisinde, Allah görüyormuş gibi, yani biz Allah'ı görüyormuş gibi,
İhsan
kıvamında yapmaya çalışma. Tabi burada muhabbet esastır. İşte bu liyakat halinde olma, o layık olana muhabbet etme. Tabi bu zıttı da var bunun. Müstahak olan, yani bize layık olmayan, oruca, ibadete zarar verecek olan, Allah ve peygamber olan muhabbete zarar verecek olan halleri de uzak tutmaya çalışmak gerekiyor. Rıza-i ilahi neyi emrediyorsa bunu araştırmanın, bulmanın yollarını aramak lazım. Burada en önemli örnekler yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da var. Kitaplarımızda oruç bahisleri var. Hı hı. Bunlar tabii orucun farziyeti, ehemmiyeti nedir, ne değildir anlatıyor. Yalnız bu anlamda biraz yazılmış manevi hallere yönlendirenlere de bakmak lazım. Biraz tasavvufi eserleri de karıştırmak lazım bu anlamda. Sadece zahir okuyuşlar değil, biraz da mahiyet itibariyle ne anlatıyor Peygamberimiz bize? Orucun karşılığı nedir? Anlamaya çalışmak lazım. İlk derslerden hatırlarız. Sadece aç kalmanın karşılığı olan bir ibadet değil, açlığın da bir araç olduğu bir ibadet. Açlığın da araç olduğu bir ibadet. Buradaki hakikat rıza-i baridir, rıza-i ilahidir. Allah'ın razı olduğu dediği kullar arasına girmeye çalışmaktır aslında. Çünkü yine ayet-i kerimede irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti buyuruluyor. Yani kişinin kulluk kalitesini, kıvamını yakalayabilmesi için orucunu zedelemeden, herhangi bir arıza vermeden, bir sıkıntıya sokmadan tertemiz, perpak şekilde takdim etmesi gerekiyor. İşte malum yalan konuşma, yalan söyleme, yalan iş, dolan iş yapma ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Buhari'de bir rivayeti var. Kim yalan konuşmayı, yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez.
Allah Allah.
Ha, demek ki işte manevi zedelenmeden kastımız bu. Nedir o? İşte biz yalanı dolanı terk etmiyoruz. Ama hocam öyle demeyin. Ben sahurda, hatta sahura kadar Kur'an'da okudum, namazda kıldım, tesbihte çektim, sahurda yaptım, sabah namazımı da cemaatle gittim, kıldım, sonra geldim işimin başına geçtim. Ama o arada ne yapmış? Ticaretini yaparken yalan dolandan hiç geri durmamış. İnsanları aldatmaktan geri durmamış. Kalbi hasletlerin, kalbi zedeleyecek olan hasletlerle bezemeye çalışmış. Kindir, nefrettir, hasettir, çekememezliktir, kıskançlık, kibir, gıybet, dedikodu, fitne, yalan, emanete ihanet, ahde vefasızlık, kul hakkına riayet etmeme gibi ferdi olan bütün kabahatleri işlemiş. Hatta bu hasletlerin kalbinde yer tutmasına da izin vermiş. Ancak ne yapmış? Aç kalmış. Aç kalmış. Bu aç kalmanın Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez hitabına tabi olmuş oluyor.
Hocam o zaman biz niyet ederken işte sahur vaktinde programımızın başından itibaren bunu konuşuyoruz. Yani orucun manevi haline de hazırlık, oruca da hazırlık derken sahurda biz sadece midemizin açlığına niyet etmeyeceğiz değil mi?
Hocam şimdi biliyorsunuz bir kapitalizm var maalesef. Birileri sermayesini düzeltmenin derdinde. Bunlar da en güzel fırsat onlar için. Yani sofra ne kadar, onların ifadesiyle söyleyelim, sahurdan iftara ne kadar tok tutucuysa buralara teşvik veriliyor. Yani biz baktığımızda ekranlarımızda sahur ve iftar görüyoruz devamlı.
Evet.
Ama sahurla iftar arası, iftarla sahur arası ne var hiç kimse anlatmıyor. Yani bir Kur'an-ı Kerim'le buluşmak, bir tefekkürle okumak, Hazreti Peygamber'i iyi anlamaya çalışmak ve inşallah ekranlarımız da hep böyle dolar ama ben yetersiz görüyorum açıkçası. Ya bakıyoruz, programlar tertip ediliyor, yeme içme üzerine kurulmuş. Haberler var, yeme içme üzerine. Bakıyorsunuz sanki Ramazan ayı açlığın da vesile olduğu, fakir fukarayı anlamaya çalışılan ilahi rızaya ulaşmaktan çıkmış, nasıl tok kalırız ayına dönmüş.
Evet.
Halbuki bizden istenen tok kalmanın çareleri değil. Bizden istenen bu aç halleri anlamanın karşılığı.
Evet.
Ya bu ihmal edilmeye başlıyor. Bu sefer mahiyetine itibar edilmiyor. Biraz önce söylediğimiz gibi bir sürü kalbi zedeleyen, orucu zedeleyen, belki de bozan, manevi hallerini bozan bir sürü durumu yaşıyoruz. Ama oruç tuttuk zannediyoruz. O açlıkla sahur da yapıyoruz, iftar da yapıyoruz. Ve belki teravihler kılıyoruz. Belki onun dışında işte tesbih namazları vesaireler, bakıyoruz ki nafilelerle de artırmaya çalışıyoruz. Ama bir faydası yoksa, inna salate tenha anil fahşa, taalluk etmiyorsa, o zaman Allah korusun fevellilül musallin işin içerisine giriyor. Yani vay o namaz kılanların haline işin içerisine giriyor.
Şunu da demek istiyorum hocam. Biz niyet ederken niyet ettim gözüme de oruç tutturmaya, elbette, dilime de oruç tutturmaya, elbette, kulaklarıma, işte zihnime, azalarıma, uzuvlarıma da oruç tutturmaya diyerek sabah evden çıkarken ya ben bugün oruçluyum ve bu benim bir miladım olsun, ben bu Ramazan vesilesiyle artık ticaretimde daha dikkatli olayım, muamelatımda daha dikkatli olayım, Müslümanlığımda daha dikkatli olayım niyetine de girmeliyiz değil mi bu vesileyle?
Elbette hocam, yani buradaki niyet oruçsa, orucun dairesi içine giren her şey niyetin içinde.
Evet.
Ya bu sadece mideye değil, vücudun bütün organlarına, yani mikrodan makroya ne varsa,
evet,
her tarafa, madden artı manen, yine aynı şeyi söylüyoruz. Mikrodan makroya neye tutturulması gerekiyorsa oralara oruç tutturmak. Ağza, göze, gönle, her şeye. Mesela Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinden bahsetmiştik ilk derslerimizde. Orada marifetnamede kılletut ta'am mesela. Az yemek bu işin içerisinde var. Bir diğer tarafta taklili kelam diyor. Yani sözü de azaltmak lazım. Yani bu da zedeliyor. Çünkü tamamen susmak değil, tamamen ağzı kapatmak değil, mala yani terk etmek. Efendimizin buyurduğu itibariyle
min husni islamil mali terkühü mala yani.
Yani kişinin İslam'ının güzelliği mala yani. Mala yani nedir hocam burada? Kendini ilgilendirmeyen, gereksiz, lazımı ve lüzumu olmayan işlerle iştigaldir. Ya bu çokça vardır. Yani dinleyenlerimiz kendilerini şöyle bir gözlerini kapatıp ben neyle acaba, beni ilgilendirmeyen neyle uğraşıyorum diye bir soru sorsunlar ve cevabını bulmaya çalışsınlar. Buldukları cevap budur işte. Neticede diğer tarafta taklilu menam denilen az uyumak. Şimdi biz sahurdan iftara, iftardan sahura iki dilim yaşıyoruz. İftardan sahura uyanık kalıyoruz ama sahurdan iftara uyumaya çalışıyoruz. Elbette ki bir güç kaybı olacaktır. Çalışanlarımız elbette ki zorlanacaklardır. Ya biz de zamanında inşaat işleriyle vesaireyle uğraştım, biliyorum yani. Ne kadar zor olduğunu da çok iyi biliyorum. Yani aç karnına çekiç sallamanın ne olduğunu çok iyi bilirim. Ama hadise şudur. Siz gecenizi düzgün hale getireceksiniz. Evinize geldiniz, yoruldunuz, gözleriniz taşıyor artık, takat yetiremiyorsunuz kendinize. İstirahat buyurursunuz, onda bir problem yok. Ama mesele nedir? İbadetlere taalluk etmeyecek. Bir de şimdi sabah namazını kıldık, öğlen yok, İkindi yok, akşam yok. İşte yatsı hocam biz teravihe gidiyoruz. Diğer üç vakit nerede? Teravih namazı elbette ki sünnettir, kılınacaktır. Cemaatle kılmak eftaldir, yine kılınacaktır. Ama diğer üç vakti heba edip sanki yokmuş gibi, cuma Müslümanlığı dediniz ya hocam, sadece haftanın bir günü camiyi, cemaati hatırlayıp diğer kalan altı günün beşer vaktinde, hatta diğer gününde dört vaktinde, ortalama 28-29 vakitte, 30 vakitte hatırlamayıp bir vakte indirgemek, o zaman ibadetin de amelin de kalitesini bozuyor, kıvamını bozuyor. Halbuki ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bütün ibadetlerin bir sevabı vardır. Orucun ibadeti Cenab-ı Hak'tadır. Bu yine Buhari orucu. Cennette bir Reyyan kapısı denen bir kapı vardır. Sadece oruçlular hadi girin buradan denilecek ve o kapıdan gireceklerdir diyor. Yine cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır buyuruyor. Yalnız bakın bir ifadesi var, yine müttefakun aleyh bir rivayet, Buhari ve Müslim'de geçiyor. Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi, Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi, bu ifadeyi kaçırmayalım hocam. Allah rızası için, yani işte niyet buyurdunuz ya, niyet hakikat Allah rızası ve bu kimseyi Allah-u Teala bu bir günlük orucu sebebiyle cehennem ateşinden 70 yıl uzak tutar buyuruyor. Şimdi bu 70 rakamı kesretten kinaye, belagat ifadesi de olabilir. Yani 70 yıl da olabilir cennet yılıyla, ya da çokluk ifadesi de olabilir. Ama hadise budur. 70 yıl uzak tutar. Yani bu makbul bir orucun karşılığı. Demek ki bunun içinde bir gayret gerekiyor. Bir çaba gerekiyor. Efendimizin yine niyeti işaretle men sâme imanen, men sâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufere lehu mâ tekaddeme min zenbih diye buyurduğu, yine Buhari'de geçen rivayette, kim faziletine inanarak, bakın yine inanmak var işin içerisinde. Yani ya anam tutuyor, babam tutuyor, şimdi tutmazsam bana bir sürü kulp takarlar, kulak takarlar deyip değil. Allah emretti. Ben bu emri ilahi Hazreti Peygamber diyeyim, öğrendiğim hecine yerine getirmenin gayretine geçeceğim. Ya Rab bu orucumu kabul et deyip niyetlenmek.
Eyvallah.
Ardından bunun faziletine inanmak. Yani Cenab-ı Hak bu tuttuğum orucu inşallah kabul dergahına alır. İbadetimiz kabule muhtaç dedik. Kabul olur. Ben de bunun karşılığını sadece Allah'tan bekliyorum deyip yola girer ve böyle olursa diyor Peygamberimiz, geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. Yani rahmet kapılarının açılıp da açıldığı bir yer, bir imkan, bir lütfu ilahi. Bu anlamda da Hazreti Peygamber'in hem teşvikleri var, hem iltifatları, yönlendirmeleri var. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerle emri ilahisi olduğu var. Buradaki tek mesele rızayı ilahinin kazanılmaya çalışılması. Bunu düşünerek, bunun farkında olarak da imsakıyla ve iftarıyla şöyle dolu dolu, bugün 5 inşallah, geri kalan 25'i de bugünden itibaren. Hocam işte ya biz ilk 4 gün acaba demeyeceğiz hocam. Biz gelecek olan 25'e bakacağız. Bu 25'te kaçırmamaya çalışmak lazım. Bazı görüyorlar bizi, dinleyenlerden de soranlar da oluyor hocam. Öğrencilerimizden de soran oluyor. Ya hocam şimdi 3 gün gitti, 4 gün gitti, 5 gün gitti, ne yapacağız biz falan deyip. Ya sen giden 3 günü 5 günü ne yapacaksın diyorum.
25 gün var.
Daha önünde 25 gün var. Hele Cenab-ı Hak seni kavuşturmuş, ne kadar güzel, bak hamd et. Evet. Artı bu geri kalan 25'i sen doldurursan, ki Peygamberimiz bir günü bile diyor bu şekilde olsa 70 yıl cehennemden uzak tutacak buyuruyor. Bir de siz 25'i tamamlarsanız diyorum, tabiri caizse gayretlendirmeye çalışıyorum. Niçin? Çünkü bazılarının yaşları küçük, bazıları henüz terbiye çağında, çocuklara da bu anlamda destek olmak, takviye olmak lazım. Elimizden geldiğince onlara da orucu, sahuru, iftarı ve bu farkındalığı sevdirmek lazım. Teşebbüslerde bulunmak lazım. Tabii teşebbüste hep şu değildir hocam, onu da işaret buyuralım. Yani falan yerde falan programa katıldık, bu değildir. Yani elbette olsun da, ama dikkatli de olalım, oyun eğlenceye de çevirmeyelim. Çünkü ibadettir bu.
Evet, o ciddiyetini de bilsin
elbette,
değil mi çocuk?
Elbette. Yani bu neşe içerisinde olsun, ama işin içinde de bir ibadet olduğu belli olsun. Hani oynayalım ama camideki oyun farklı olsun. Yani neşelenelim ama oruçtaki neşe bir farklı olsun. Yani diğer neşelere benzemesin, diğer eğlencelere benzemesin. Burada bir kalite farkı diyelim oluşsun. Bunun için de anne babalar biraz gayretli olsunlar istiyoruz açıkçası. Orucun, sahurun, iftarın neşesini, neşvesini, eskilerde örnekler çok, Efendimiz'de örnekler çok, araştırmanın derdine düşelim diye düşünüyorum açıkçası.
Eyvallah.
Kadir Gecesi yine bu ayın içerisinde kulun bin aydan daha hayırlı olduğunu kabul ettiği, Cenab-ı Hakk'ın ayetle sabit kıldığı garanti gecemiz tabiri caizse. Efendimiz son 10 da ayı arayın buyuruyor. Bazı rivayetlerde sormuşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah nedir bu Kadir Gecesi'nin hali diye, baştan sona arayın demiş. Yani aslında Anadolu'daki ifadesiyle her günün Kadir, her gelenin
Hızır
bilinmesi hadisesi hocam. Kıymetini bilerek hareket etmek lazım.
Allah razı olsun hocam.
İnşallah hocam.
Tabii bu Ramazan biraz daha Ramazan-ı Şerif'in neşesini buruk yaşıyoruz hocam. Onu da ifade etmiş olalım. Tabii biz Ramazan-ı Şerif'in hikmetini, güzelliklerini, bize getirdiğini, kazandırdıklarını, bıraktıklarını konuşuyoruz ama kalbimizden ve gündemimizden hiç düşmeyen, işte takribi 1-1,5 ay önce Kahramanmaraş merkezli yaşamış olduğumuz deprem hadisesi var.
Evet.
Ve bu deprem neticesinde vefat eden, şehiden, Hakk'ın rahmetine kavuşan vatandaşlarımız, yaralı kardeşlerimiz ve ailesini, eşini, dostunu enkaz altında kaybetmiş olan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza da bir kez daha sabırlar diliyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dualarımızda ve kalbimizdeler. hiçbir zaman.
Oraya bir parantez açayım mı? Hani biz dedik ya, iftardan sahura bir programımız olmalı bizim. İşte o programda o kardeşlerimize de yer verelim.
Eyvallah.
Yani gecemizde, yani eğer madden gücümüz yetmiyorsa, Efendimizin buyurduğu gibi elimizle düzeltmeye gücümüz yetmiyorsa, dille düzeltmeye gücümüz yetmiyorsa, kalple o işe dahil olmak lazım. En azından o insanların ızdırabının azalması için dualar etmek lazım.
Eyvallah.
Hatimler okumak lazım. Cenab-ı Hakk'a gözyaşları dökmek lazım. Hocam onlar nereden bilecek demeyin. O muhabbet onların kalplerine sürur eder.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Duyuyoruz böyle gönlü güzel, derya gönüllü vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'i işte ilimizde veya diğer illerde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizin, evet, kardeşlerimizle beraber geçirildiğini, buna da ehemmiyet vermek lazım. Gündemimizde o kardeşlerimiz de olsun. Bu sene öyle kardeşlerimizi bulup iftar yemeklerimize misafir edelim. Belki de, değil mi hocam?
Tabii, ya da oralarda bu iftarları tertip eden, başta devletin kuruluşları olacaktır. Daha sonra vakıflarımız, derneklerimiz, cemaatlerimiz, orada sivil toplum kuruluşları vesaire olacaktır. Yani onlarla ulaşmaya çalışalım en azından. Yani herkesin kalkıp bugün bölgeye belki gitmesi imkanı olmayabilir. Yani ben nasıl yaparımı eğer dert ettiyse, bir mümin kardeşini iftar ettirmek istiyorsa, bu tür oluşumlara, bu tür organizasyonlara çok rahat katılabilir yani.
Eyvallah. Eyvallah. İşte böyle olunca oruç daha
oluyor,
kıymetli olacak, daha hikmetine, maneviyatına, maneviyatıyla buluşmuş olacağız hocam.
İnşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz
hocam.
Teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık.
Estağfurullah.
Bugün 5 Ramazan 1444 günlerden pazartesi, Ramazan-ı Şerif'in sevincini bir kez daha sizinle paylaşmış olduk.
Allah
çok
razı
çok
olsun.
Teşekkür ediyoruz.
Teşekkür.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Ramazan günlüğü programındaydık. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte bize Reyyan Cenneti'nin kapılarını açacak ve bizi 70 yıl cehennemin ateşinden uzak tutacak bir orucun nasıl tutulabileceğini konuştuk. Bu konuda Peygamber Efendimiz'den, hak dostlarından örneklerle bir oruç ibadetinin nasıl olması gerektiğini sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Allah'a emanet olun. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek bizlere de dualarınızda yer vermeyi unutmayın efendim. Hoşça kalın.
Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programını dinlediniz.